Ayrım 39, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 412. Yakup gereğinden fazla beklediğine karar verdi. Başlığının altından tek bir kızıl saç telinin bile görünmediğinden emin olduktan sonra kapıya doğru koşup gürültülü şekilde çaldı. Derhal küçük bir pencere açıldı ve bir çift göz ona baktı. Yakup içindeki umudun güçlendiğini hissetti. "Başpiskoposa çok önemli haberler getirdim," dedi nefes nefese.
"Ne haberiymiş?"
"Ölüm kalım meselesi."
"Ne?"
"Tanrı aşkına çok geç olmadan içeri girmeme izin ver." Küçük kapak kapandı, ardından kapı açıldı ve Yakup kendisini zırhlı ve miğferli bir adamla karşı karşıya buldu. Üç tane de onun arkasında vardı ve hepsi merakla onu süzüyorlardı.
"Tanrı, siz..."
"Ah, ne gereği var?" diye mırıldandı Yakup, duayı yarıda keserek ve içeri girdi. Kapı arkasından gürültüyle kapandı. Etrafına baktı. Giriş işlemeli kulplara takılı bir çift meşaleyle aydınlanıyordu. Bir tarafta üst kata çıkan taş trabzanlı geniş taş bir merdiven bulunuyordu. Duvarlardaki meşaleler arasında titanlar, sfenksler, yılan başlı yarasa kanatlı varlıklar, dişlerini gösteren canavarlar, köpek yüzlü cüceler, tepe gözler, iblisler ve gorgonlar, kadın başlı kurtlar ve kurt adamlarla bezeli duvar halıları asılıydı. Ve vecde gelmiş ve gözlerini gökyüzüne dikmiş azizler, vücutları yaralarla kaplı şehitler ve güçlü altın mavi turkuaz renkli ve kanatları olan meleklere dua eden elleri gösteren resimlerle umut ve korku aynı potada harmanlanıyordu. Hepsinin üzerinde İsa bulunuyordu, sağ elini kaldırmıştı, gözleri doğruca ileri bakıyordu. Koyu renk gözleri her şeyi ve aynı zamanda her bireyin kalbini görüyor gibiydi. Yakup ürperdi. Yaşayan Tanrı'yı gördü ve içinde yeni ve daha güçlü bir cesaretin yeşerdiğini hissetti. Demir eldivenli bir el omzundan tuttu. İsa'nın huzur verici gözlerinden başını çevirip askere baktı.
"Nedir tüm bu olup bitenler, keşiş?" diye sordu muhafız.
"Keşiş mi? Tabii ya. Başpiskoposla konuşmam gerek," dedi Yakup mantığa aykırı şekilde. Adam ona baktı, sonra da kahkahayı patlattı. Diğerleri de onunla birlikte güldü.
"Başpiskoposla görüşmek sandığın kadar kolay değildir keşiş efendi. İzin isterken başını eğmen gerektiğini sana kimse öğretmedi mi?"
"Peki ya size ne öğretildi?" dedi Yakup cevaben. "Hochstaden'li Konrad büyük tehlikede ve siz tutmuş onun hayatını kurtarabilecek haberciyle dalga geçiyorsunuz. Celladın kütüğünün önünde başınızı eğmeye ne dersiniz?"
Kahkahaları kesildi, asker sakalını kaşıdı, ne yapacağından emin değildi.
"Neymiş bu büyük tehlike peki?" diye sordu asker.
"Hayati bir tehlike," diye bağırdı Yakup. "Eğer derhal beni Konrad'ın huzuruna götürmezseniz Rabbim nesebinizi kurusun."
"Seni majestelerine götüremem," diye bağırdı ona asker. "Başpiskopos merasim hazırlıklarıyla meşgul."
Kibirli bir şekilde somurttu, sonra da sakince devam etti.
"Ama başpiskoposun sekreterini çağırabilirim, bu olur mu?"
Başarmıştı. "Tamam," dedi sahte bir keyifsizlikle. "Eğer elinizden gelenin en iyisi buysa."
Muhafız başını salladı ve iki arkadaşını üst kata gönderdi. Yakup ellerini arkasında kavuşturup bekledi. Sekreterin ne demek olduğunu bilmiyordu ama anlaşılan önemli bir şeydi. Şaşırdı derecede kısa bir sürede iki askerle birlikte cılız bir adam merdivenlerin başında göründü ve aşağıya inmeye başladı. Leylak rengi ve siyah cübbesinin üzerinde altın bir zincir bulunuyordu. Ellerinde şarap rengi deri eldivenler vardı. Mavi gözlü, sevecen yüzlü ve beyaz sakallı bir adamdı. Yakup'un yanına geldi ve gülümsedi. Konuşmaya başladığı zaman Yakup, Latin ülkelerinin aksanına sahip olduğunu gördü.
"Tanrı ve ruhu sizinle olsun."
Yakup mahcup şekilde burnunu çekti.
"Evet, elbette, kesinlikle."
Sekreter başını bir tarafa yatırdı.
"Sizin için ne yapabilirim evladım? Başpiskoposla ilgili bir bilgiye sahip olduğunuz ama anlatmak istemediğiniz söylendi bana."
"Kendisiyle görüşmem gerek," dedi Yakup. "Başpiskopos büyük tehlikede." Tehlikede mi? Sekreter daha çok yanaştı ve sesini alçalttı. Askerlerin önünde böyle yüksek sesle konuşma evladım. Sadıktırlar ama hiç belli olmaz. Başpiskoposların kendi yeğenleri tarafından öldürüldüğü olmuştur. Kulağıma fısılda. Başpiskoposumuza zarar vermek isteyen kim? Yakup eğildi ve kulağına fısıldadı. Konrad bugün öldürülecek. Dua sırasında mı, merasimde mi bilmiyorum ama onu öldürmeye niyetliler. Sekreterin mavi gözlerinde bir dehşet ifadesi belirdi. İki eliyle ağzını kapattı ve bir adım geri attı. Kimdir buna niyetlenen dedi. Soylular. Korkarım ki bir komplo. Sus. Sekreter kuşkulu bir ifadeyle muhafızlara baktı. Burada konuşamayız. Söylediklerin yüzünden ne yapacağımı şaşırdım evladım. Aklım almıyor. Bildiğin her şeyi bana anlatmalısın. Duydun mu beni, her şeyi?
Seve seve.
Ardından seni Konrad'ın huzuruna çıkaracağım. Beni izle. Döndü ve merdivenlere yöneldi. Yakup da peşinden gitti. Sekreterin yürüyüşü ona garip gelmişti. Tarif etmek için aklına gelen kelime tavus kuşu oldu. Muhtemelen bir İtalyandı. Bram ona İtalyan soyluların ve rahiplerin pahalı malları ve ermin ve samurdan şapkaları ne kadar sevdiğini anlatmıştı. Gözleri cılız adamın üzerinde gezdi. Az daha merdivenden düşüyordu. Titreyerek trabzana tutundu ve ne yapması gerektiğini düşündü. Köln'de pahalı ayakkabılar giyen pek çok zengin kişi vardı. Ama şimdiye kadar sadece bir çiftinin üzerinde eflatun zambaklar görmüştü. Şimdi onları tekrar görüyordu. Müsaadenizle bay, sekreter yüzün ona döndü ve canlı gözlerle ona baktı. Benim adım Lorenzo de Castellofiore evladım. Yakup zoraki gülümsedi. Evet, Lorenzo da şimdi aklıma geldi benim . Lorenzo'nun gözlerinde telaşlı bir ifade belirdi. Evet evladım, ne oldu? Atım, onu bağlamayı unuttum. Eğer bir dakika müsaade ederseniz bir gidip... Lorenzo'nun ifadesi donuklaştı. Muhafızlar diye bağırdı, tutuklayın bu adamı. Yakup merdivenin sonuna baktı. Askerler kılıçlarını çekmiş koşarak geliyorlardı. Bir an için eli ayağı birbirine dolaştı. Muhafızları geçmesi imkansızdı. Geçebilse bile kapıyı açması gerekecekti ki o zamana kadar. Döndü ve dirseğini Lorenzo'nun midesine geçirdi. Bir çığlık atan sekreter iki büklüm oldu. Yakup onu tutup askerlerin üzerine itti. Neler olduğunu görmek için beklemeden son iki basamağı da çıkarken ortalık metal sesleri ve Lorenzo'nun feryatlarıyla çınladı. Önünde bir koridor vardı ve ileride bir duvar da sona eriyordu. Sol tarafta iki açıklık vardı. Yakup bir an tereddüt etti. Anlaşılan muhafızların kendini toparlamasına yetmişti bu süre. Çünkü merdivenden çıkmaya başladıklarını duyuyordu. Bir kez daha düşünmeden açıklıklardan birine doğru koştu. ''Yakalayın onu!'' diye bağırdı Lorenzo avazı çıktığı kadar. ''Sizi aptallar, sizi işe yaramazlar sürüsü. Ananız sizi doğurduğu için boğulmalıydı. Kaçırmayın şu herifi!'' Yakup parmak uçlarında döndü ve gözleri sanki yerlerinden fırladı. Oymalı kiriş ve sütunları olan büyük ve görkemli bir odaya girmişti. Diğer ucunda cilalı siyah ahşaptan büyük bir kapı bulunuyordu. Zemin renkli mozaiklerle döşenmişti ve karşı duvarda yonca şekilli pencereleri bulunan bir balkon yer alıyordu. Orta kısmı açıktı. Kemerler. Malikaneye girmişti. Askerler kapının eşiğinde belirdi. Kılıçlarını savurarak geliyorlardı. Peşlerinde de kıpkırmızı olmuş yüzüyle Lorenzo vardı. Yakup çaresizce bir kaçış yolu aradı ama kemerli pencerelerden başka yol yoktu ve onlar da sokağa atlayamayacağı kadar yüksektiler. Arkasını döndüğünde Lorenzo'nun gözündeki zafer ışıltısını fark etti. ''Matthias Overschütz'ten bir gulden çalan adam!'' diye bağırdı. ''Bizi görmeye gelmen ne büyük incelik! Eğer leşinin burayı pisletmesini istemiyorsan teslim ol, ne dersin?'' Muhafızlar yaklaştı. Yakup geriledi ve aşağı baktı. Çok yüksekti, bacakları kırılırdı. Kemerlerden yukarı bir şey yükseliyordu. Dallara ayrılarak bir ağaç. Omuzlarını çökertti ve pes etmiş gibi başını salladı. ''Sen kazandın Lorenzo, seninle geliyorum.'' Askerler gevşedi, kılıçlarını indirdiler. Lorenzo sırıttı. Akıllıca bir karar evladım.
Evet dedi Jacob, umarım. Kendi etrafında döndü ve bir sıçrayışla pencereye çıktı. Lorenzo çığlığı bastı. Jacob trabzanın üzerine atladı. Sokak altında uzanıyordu. Ağaç zannettiğinden daha uzaktaydı. Çok uzak, başaramayacaktı.
Durmayın diye bağırdı Lorenzo arkasından. Yakalayın, kaçmasına izin vereceksiniz.
Bu hiç sona ermeyecek mi diye geçirdi içinden Jacob. Dizlerini büktü ve zıpladı. Kemerden fırlayarak sokağın üzerinden geçti. Bir an içinde olsa bir kuş gibi özgür hissetmişti kendisini. Bir melek gibi yer çekimine kayıtsız. Ardından küçük dalları yarıp geçerek koca bir dala bindirdi. Dallar yüzünü ve uzuvlarını çizdi. Düşmesine mani olabilecek, tutunacak bir şeyler aradı ama faydasızdı. Ağaç ona şimdiye kadar yaşadığı en büyük hezimeti tattırmıştı. Bir şeye sırtını öyle sert şekilde çarptı ki bir anda dünyası alt üst oldu. Bir kedi gibi en yakın dala tutundu ve bir süre orada asılı kaldı. Boşta kalan ayaklarıyla çırpınıyordu. Sonra da yere düştü, hemen ayağa kalktı ve en yakın ara sokağa daldı.
Ren sokağı. Ne yaptın dedi Johan öfkeyle. Theoderich mahcup bir ifadeyle baktı. Matthias onu sakinleştirmeye çalıştı. Urquhart bana uşağı sanki başpapaz onu öldürmüş gibi görünecek şekilde bıraktığını söylemişti. Bu da bana Jasper Rodenkirchen'in üzerindeki baskıyı arttırma fikrini verdi. Johan bezgin bir halde başını salladı. Baskıyı arttırmakmış. İhtiyacımız olan son şey güvenlik amirlerinin ortalıkta Rodenkirchen'i aramak için koşuşturmalarıydı. Sen de yetmezmiş gibi gittin ve baskıyı arttırdın. Neden hiç değilse onu yakalayana kadar beklemedin?
Benim amacım da buydu zaten dedi Theoderich.
Amacın mı? Ama nerede olduğuna dair bir fikrin yok.
Bildiğimi sanıyordum.
Bildiğini sandın ama bilmiyordun değil mi?
Akrabalarıyla birlikte saklandığını farz etmiştik. Zaten öyle olduğunu da gördük diyerek konuya açıklık getirdi Matthias.
Ah şahane, yüreğime su serpildi dedi Johan alaycı bir ifadeyle. Farz ettiniz. Anlaşılan yaşlı bir cadı avucunuza bakıp size geleceği söylemiş. Aptallar!
Doğru olanı yaptık diye bağırdı sabrı daşan Theoderich. Biz oraya varmadan kaçacağını nereden bilebilirdim? Birisi onu ikaz etmiş olmalı.
Kim peki?
Tabii ki Bodo Schuif.
Peki Bodo Schuif hakkında ne yapmamızı tavsiye ediyorsun? Theoderich tereddüt etti.
Onunla ilgili hiçbir şey yapamazsın dedi Johan. Hiç kimseyle ilgili hiçbir şey yapamazsın. Denediğimiz hiçbir şey işe yaramadı. Her şey en başından beri ters gidiyor. Fevkalade, tebrikler beyler.
Matthias Johan'ı temin eder gibi elini salladı.
Başka kimseye Johan'ın uşağını öldürdüğünü söylemedik.
Pencerenin kenarına gitti ve karanlık sokağa baktı. Söyleyecek de değiliz.
Tamam hata yaptık, ne olmuş?
Urquhart Kuno'yu öldürdü. Bu onların dillerini tutması için yeterli olur.
Johan dişlerini öyle bir sıktı ki canı yanmıştı. Hayatı boyunca bu derece öfkelendiğini hatırlamıyordu.
Evet öldürdü, öldürmekten başka bir şey yok zaten dedi sıktığı dişlerinin arasından. Perişan bir kasaplar yığını haline geldik. Bana söz vermiştin. Tanrı aşkına ne yapmamı istiyorsun diye bağırdı Matthias. Sızlanmaktan ve ahlak dersi vermekten başka bir şey yaptığın yok. Canımdan bezdim. Senin şu milletin günahına giriyoruz. Elimize kan bulaştı falan filanlarından bıktım usandım.
Pencere pervazına yumruğunu indirdi.
Kuna bize ihanet edecekti. Ortadan kaldırılması gerekiyordu. Eğer elimde imkan olsa bu gece hepsinin kökünü kazımıştım. Dereye Goddard'lı kızının boğazını kesmeleri için birkaç adam gönderirdim. Böylece konuyu bilen iki kişi daha eksilmiş olurdu. Bu sözümü yaz bir kenara, diğerlerine de sıra gelecek.
Başka kimsenin sırası gelmeyecek, bu kadar yeter Matthias.
Evet, bu kadar yeter demesi kolay ama bir düşün Johan. İddiaya girerim ki başka kimseye bu meseleden bahsetmemişlerdir. Theoderich, Goddard ve Rihmodis'i kuleye kapatsın. Gerekçesi önemli değil, uydururuz bir tane.
Hayır.
Matthias yumruklarını sıktı.
Kendimizi korumalıyız Johan.
Hayır dedim, Urquhart nerede?
Ne? Matyas şaşırmış görünüyordu. Neden, nerede olduğunu bilmiyorum. Görevini yerine getiremeyecek kadar kötü derecede yanmamıştır herhalde. Aksi takdirde sana bir haber gönderirdi.
Peki zamanı geldiğinde nerede olacak?
Matyas ona şüpheyle baktı. Yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Yoksa aklından...
Nerede dedim sana?
Uygun bir yerde.
Johan tam karşısına dikildi. Sanırım Konrad'ın öldürülmesine mani olamayacağım.
Sesi öfkeden titriyordu. Fakat hayatım boyunca bu ittifaktan daha kötü bir şey yapıp daha büyük bir günah işlemediğimin de farkındayım.
Başladığımız işi bitirelim ama asıl hedefi kişisel çıkarlarımız adına cinayet işlememizden başka bir şey olmayan bu şer ittifakı adına daha fazla kişinin öldürülmesine engel olabilirim. Sizler dilediğiniz gibi hareket ederken gereğinden fazla arka planda kaldım. Bundan böyle her kararı ben vereceğim. İşittin mi Matyas? Her kararı. Artık cinayet yok.
Sen delirmişsin diye söylendi Matyas.
Evet, anneme kulak verdiğim için delirmiş olmalıyım. En başından beri ben...
Aşağıdan kapının çalındığını duydular. Susup birbirlerine baktılar. Kapı çalmaya devam etti. Sonra da hizmetçilerden birisinin gecenin bu vaktinde gelenin kim olduğuna bakmaya gittiğini duydular. Kısık sesli konuşmalar duyuldu. Ardından da hizmetçi geldi.
Başpiskoposun sekreteri geldi. Ekselansları Lorenzo de Castellofiore efendim.
Theoderich'in ağzı bir karış açık kaldı.
Ne için gelmiş olabilir ki?
Yukarı buyursun dedi Johan kaba bir dille. Hizmetçi başını eğip selamlayarak uzaklaştı. Johan'ın kaşları çatıktı. Acaba şimdi ne olacak diye bekliyordu.
Theoderich haklıydı. Lorenzo'nun sarayda olması gerekiyordu. Buraya gelmesi büyük bir sorumsuzluk örneğiydi.
Sekreter aceleyle içeri daldı. Nefes nefeseydi.
Şarap?
Ne?
Lorenzo iskemlenin üzerine yığıldı. Bana içecek bir şey verin. Çabuk, fazla kalamam.
Matyas hayretle diğerlerine baktı. Dolaba gitti. Altın bir kupayı doldurdu ve Lorenzo'ya uzattı. Sekreter susuzluktan ölüyormuş gibi bir dikişle içti hepsine.
Johan da az önce bizim bir grup geri zekalı olduğumuzu söylüyordu diye vurguladı Matyas.
Lorenzo dudaklarını sildi ve ona baktı.
Evet dedi nefes nefese. Haksız da sayılmaz.
39. ayrımın sonu. Sayfa 420.